Ayrım 23.
Gervais ilerledi. Önceden kararlaştırıldığı gibi görümcesini öperek "Buyurun girin," dedi. "Artık bitti değil mi? İkimiz de geçimsizlik etmeyeceğiz. Bayan Lorileux de, benim de zaten bütün istediğim bu. Hep böyle sürüp gitmesi," diye yanıtladı. Kadın içeri girince Lorileux eşikte durdu. Dükkana girmeden önce o da öpsünler diye bekledi. Ne karısı ne de kocası çiçek getirmişti. Bunu her ikisi de kesinlikle reddetmişti. Daha ilk günden ellerinde çiçeklerle gelirlerse paytağa pek boyun eğmiş gibi olacaklarını düşünmüşlerdi. Bu sırada Gervais iki şişe şarap getirmesi için Agustin'e sesleniyordu. Sonra sofranın bir ucunda kadehlere şarap koydu ve herkesi sofraya davet etti. Hepsi ellerine birer kadeh aldılar. Ailenin dirlik düzen içinde dostça geçinmesi onuruna tokuşturdular. Bir sessizlik oldu. Herkes içkisini içiyordu. Hanımlar dirseklerini kaldırıp kadehleri bir dikişte son damlasına kadar bitiriyorlardı. Boş dilini şaklatarak, "Çorbadan önce bundan daha iyi bir şey olamaz," dedi. Capuana, Lorileux'lerin suratının ne hale geleceğini görmek amacıyla tam kapının karşısında durmuştu. Gervais'in eteğini çekiştiriyordu. Onu alıp dipteki odaya götürdü. İkisi birlikte çorbanın üzerine eğilip alçak sesle telaşlı telaşlı fısıldaştılar. Yaşlı kadın, "Nasıldı suratları?" dedi. "Siz görmediniz ama ben onları gözetliyordum. Gözüm hep üzerlerindeydi. Karısı sofrayı görünce suratı nah böyle kırıştı. Ağzının kenarları neredeyse gözlerine değecek kadar yukarı çıktı. Kocasının da boğulmasına ramak kaldı. Örtbas etmek için öksürmeye başladı. Şimdi bakın şurada duruyorlar. Suratlarına bakın hele. Tükürükleri kurumuş. Habire dudaklarını kemiriyorlar. Gervais, bu kadar kıskançlık olur mu canım? Gerçekten de insan üzülüyor," diye fısıldadı. Gerçekten de Lorileux'ların yüzü bir tuhaftı. İkisi de görülecek haldeydiler. Altta kalmayı elbette ki hiç kimse istemez. Özellikle aileler arasında bir taraf başarıya ulaşırsa öteki taraf öfkeden kudurur. Pek doğal bir şeydir bu. Yalnız kendini tutmak, duygularını belli edip de herkese rezil olmamak gerekir. Eh işte Lorileux'lar kendilerini tutamıyorlardı. Ellerinde değildi. Yan gözle bakıyorlar, surat asıyorlardı. Kısacası çekemediklerini o kadar açıktan açığa belli ediyorlardı ki öteki konuklar onlara bakıyorlar, bir rahatsızlıkları olup olmadığını soruyorlardı. 14 kişilik yemek takımıyla, kar gibi beyaz örtüsüyle, önceden kesilmiş ekmek dilimleriyle bu sofraya dünyada dayanamayacaklardı. İnsan kendini bulvar lokantalarından birinde sanırdı. Bayan Lorileux sofranın çevresini dolandı. Çiçekleri görmemek için başını eğdi ve büyük sofra örtüsünün yeni olması olasılığı kafasını kurcaladığından sinsi sinsi eliyle yokladı. Gervais kolları çıplak, küçük sarı saçları şakaklarında lüle lüle uçuşarak o güler yüzüyle yeniden belirdi ve "Her şey tamam," diye haykırdı. Konuklar masanın çevresinde sabırsızlıkla dolanıp duruyorlardı. Hepsi acıkmıştı. Sıkıntılı bir tavırla hafif hafif esniyorlardı. Çamaşırcı kadın, "Beyimiz gelseydi başlayabilirdik," dedi. Bayan Lorileux, "Aa, iyi doğrusu," dedi. "O zamana kadar çorba soğur. Capio zaten hep saati unutur. Sıvışmasına izin verilmemeliydi." Saat 6:30'a gelmişti bile. Artık yemeklerin hepsi yanacak, kas fazla pişmiş olacaktı. Bunun üzerine fena halde üzülen Gervais, mahalleden birini gönderip Capio'yu şarapçı dükkanlarında aratmaktan söz etti. Sonra Guje bu işi üzerine almak isteyince Gervais de onunla birlikte gitmeye kalktı. Bu arada kocasını merak eden Virgin de onlara katıldı. Üçü birlikte başları açık yan yana yürümeye başladılar. Demirci sırtında redingotuyla sol kolunu Gervais'e, sağ kolunu da Virgin'e vermişti. Kendini iki kulplu sepete benzetiyordu. Kadınlar bu benzetmeyi o kadar tuhaf buldular ki dizlerini bükerek kahkahalarla gülmeye başladılar. Bir adım bile atamaz oldular ve durdular. Kasap dükkanının içindeki aynada kendilerine bakıp daha fazla güldüler. Terzi kadın pembe çiçekli muslin elbisesiyle, çamaşırcı kadın mavi benekli beyaz basma entarisiyle, çıplak kolları boynuna doladığı kurşuni renkli küçük ipek eşarbıyla, tepeden tırnağa siyahlar giymiş olan Guje'nin iki yanında benekli iki tavuğu andırıyorlardı. Hafta ortasında pazar giysilerini kuşanmış, neşe içindeki bu üç kişinin bu ılık Haziran akşamı Pasinier Caddesi'ni dolduran kalabalığı itip kakarak içinden geçişini görenler dönüp dönüp arkalarından bakıyorlardı. Ne var ki şimdi gülüp eğlenmenin zamanı değildi. Önlerine çıkan her şarapçı dükkanının kapısına giriyorlar, aradan başlarını uzatıp gözleriyle tezgahın önünü araştırıyorlardı. Yoksa bu kapyo sersemi kafayı çekmek için ta zafer anıtına mı gitmişti? Sokağın üst başında aramadıkları dükkan bırakmamışlardı. Bütün iyi yerlere likörlü erikleriyle ünlü Pitsivite 8 meteliye Orleans şarabı satan Baget Ana'ya kolay kolay her şeyi beğenmeyen insanlar olan arabacıların buluşma yeri olan Papillon'a baktılar. Kapyoyu koydunsa bul. Bulvara doğru ilerlerken Gervais yolda köşedeki Francis meyhanesinin önünden geçerken hafif bir çığlık kopardı. Guje ne oldu diye sordu. Çamaşırcı kadın artık gülmüyordu. Yüzü kağıt gibi bembeyaz kesilmişti ve o kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse yere düşecekti. Virgin, Francis'in meyhanesinde bir masanın başına oturmuş, sakin sakin yemek yiyen lantiyeri görünce birdenbire durumu anladı. İki kadın demirciyi çekerek oradan uzaklaştırdılar. Gervais konuşacak duruma gelince, ayağım burkuldu da dedi. Sonunda sokağın alt başında Kapyo ile Pasyon'u Kolombe Baba'nın meyhanesinde buldular. Bir yığın insanın ortasında ayakta duruyorlardı. Kapyo sırtında kurşuni işçi gömleğiyle öfkeli el hareketleri yapıyor, tezgaha yumruklar indirerek avaz avaz bağırıyordu. O gün izinli olan Pasyon, kestane rengi eski bir paltoya sarılmış, donuk ve sessiz bir yüzle didon sakalı ve kızıl bıyıkları diken diken kabarmış onu dinliyordu. Guje kadınları kaldırımda bırakarak gitti, elini çinko işçisinin omzuna koydu. Ne var ki Kapyo dışarıda Virgin'le Gervais'i görünce birden kızdı. Ne vardı bu karıları buraya dek getirecek, şimdi de eksik eteklerin mi peşine düşecekti yani? Şuradan şuraya bir adım bile atmayacaktı, hazırladıkları o berbat yemekleri bir başlarına yiyebilirlerdi. Guje Kapyo'yu yatıştırmak için içki ikramını kabul etmek zorunda kaldı. Kapyo gene de terslik etti. Tezgahın önünde 5 dakika kadar süründü durdu. Sonunda dışarı çıktığı zaman karısına ''Bu bana sökmez'' dedi. ''Nerede işim varsa orada kalırım ben, anlıyor musun?'' Gervais hiç karşılık vermedi. Tir tir titriyordu. Hiç kuşkusuz Virgin'le Lantier'den söz etmiş olmalıydı. Çünkü Virgin bağırıp önden yürümelerini söyleyerek kocasıyla Guje'yi ileri doğru itmişti. Ardından da iki kadın çinko işçisini lafa tuttular ve çevresini görmesine engel olmak için ortalarını aldılar. Kapyo sadece çakır keyif olmuştu. İçmekten çok avaz avaz haykırmaktan sersemlemişti. Kadınlar sol kaldırımdan gitmek ister gibi görününce o muziplik olsun diye ikisini de itip sağ kaldırıma geçti. Berikiler büyük bir korkuya kapılarak koştular ve Francis'in kapısına siper olmak istediler. Ne var ki Kapyo, Lantier'in orada bulunduğunu biliyor olmalıydı. Gervais onun homur homur homurdanarak şu sözleri söylediğini işitince şaşkınlıktan donup kaldı. ''Evet ya güzelim, içeride tanıdıklarımızdan biri var değil mi?'' ''Beni enayi yerine koyma. Gözlerini süze süze piyasaya çıktığını hele bir daha göreyim.'' Gervais bu sözleri duyunca afalladı. Kapyo da gittikçe ağzını bozmaya başladı. Böyle kolları çıplak, dirsekleri havada, suratı un çuvalına bulanmış, sokağa fırlayıp aradığı kendisi değildi. Eski sevdalısını arıyordu. Sonra da birdenbire Lantier'e karşı çılgınca bir öfkeye kapıldı. Ah haydut, ah sefil herif, ikisinden birinin içi boşaltılmış tavşan gibi kaldırım üzerine serilip kalması gerekti. Ne var ki Lantier anlamamış gibi görünüyordu. Ağır ağır kuzu kulağıyla dana kapamasını yiyordu. Çevrelerine insanlar toplanmaya başlamıştı. Virgin sonunda Kapyo'yu çekip götürdü. Adam sokağın köşesini döner dönmez birdenbire yatıştı. Ama ne de olsa dükkana döndükleri zaman çıktıkları vakitki kadar neşeli değillerdi. Konuklar sofranın çevresinde asılmış bir karış suratlarla bekliyorlardı. Çinko işçisi kadınların karşısında ağırdan alarak teker teker herkesin elini sıktı. Gervais yüreği biraz sıkılarak alçak sesle konuşuyor, konukları yerlerine buyur ediyordu. Ansızın bir şeyin farkına vardı. Bayan Guje gelmediğine göre sofrada bir kişilik yer, Bayan Lorileux'un yanındaki yer boş kalacaktı. Bu olayı bir süreden beri tehdidi altında bulunduğunu hissettiği felaketin yeni bir kanıtı gibi görerek büyük bir heyecanla 13 kişiyiz dedi. Yerlerine oturmuş bulunan kadınlar kaygı ve can sıkıntısıyla kalktılar. Bayan Pitos çekilip gitme önerisinde bulundu. Çünkü onun düşüncesine göre bu iş hiç çakaya gelmezdi. Hem zaten hiçbir şeye el sürmeyecekti. Yemeklerin ona hayrı olmayacaktı. Boşa gelince alaycı bir gülüşle sırıtıyordu. 14 kişi olmaktansa 13 kişi olmayı yeğliyordu. Böylece adam başına daha fazla yemek düşerdi, işte o kadar. Gervais durun diye sürdürdü. Şimdi düzeltirim ben. Ve hemen kapının önüne çıkarak tam da o sırada sokaktan geçen Buru Baba'ya seslendi. Yaşlı işçi iki büklüm kas katı kesilmiş, sessiz yüzüyle içeri girdi. Çamaşırcı kadın buyurun şuraya oturun Buru Baba dedi. Bizimle birlikte yemek yemeyi kabul edersiniz değil mi? Yaşlı adam sadece başını salladı. Pekala yemesine yerdi, pek umrunda değildi. Gervais sesini alçaltarak ne dersiniz ha o olmuş ha başkası diye sözünü sürdürdü. Adamcağız her zaman doyasıya yemek yiyemiyor. Hiç olmazsa ömründe bir kez bol bol yesin. Artık bizim de içimizde üzüntü kalmamış olur böylece. Guje o kadar duygulanmıştı ki gözleri yaşardı. Öbürleri adamın haline acıdılar. Genç kadının bu davranışını çok yerinde buldular ve bunun hepsine uğur getireceğini eklemeyi de unutmadılar. Bu arada Bayan Lorileux yaşlı adamın yanı başında oturmaktan hoşnut görünmüyordu. Yana çekiliyor, uzaklaşmaya çalışıyordu. Onun kemik gibi sertleşmiş ellerine, binbir yamalı ve rengi solmuş işçi gömleğine tiksinti dolu gözlerle bakıyordu. Buru Baba başını eğmiş oturuyor, en çok da önündeki tabağı örten peçeteden sıkılıp rahatsız oluyordu. Sonunda peçeteyi kaldırdı. Dizlerine yaymayı akıl edemeden yavaşça sofranın kenarına bıraktı. En sonunda Gervais, İtalyan şehriyeli çorbanın dağıtımına başlamıştı. Konuklar kaşıklarını ellerine alırken, Virgin Capion'un gene ortadan yok olduğunu söyledi. Belki de yeniden Colombe Baba'nın oraya gitmişti. Ama konuklar kızdılar. Bu kez artık kendi bilirdi. Adam sende, peşinden koşacak değillerdi ya, karnı aç değilse sokakta kalabilirdi ve kaşıklar tabakların dibine çarpmaya başladığı sırada Capio her iki koltuğunun altında birer saksı olduğu halde çıka geldi. Saksıların birinde şeboy, öbüründe de kına çiçeği vardı. Sofradakilerin hepsi alkışladı. O da son derece nazik götürüp saksılardan birini Gervais'in kadehinin sağına, öbürünü de soluna koydu. Sonra eğilip karısını öptü. Bağışla unutmuşum şekerim dedi. Ama ne zararı var böyle bir günde biz gene de birbirimizi severiz. Clemens boşun kulağına Bay Capio bu akşam çok kibar diye fısıldadı. Sevimli olabilmek için elinden geleni yapıyor. Evin erkeğinin bu nazik davranışı bir an için bozulan neşeyi yerine getirdi. İçi rahatlayan Gervais gene her zamanki güler yüzlülüğüne kavuşmuştu. Konuklar çorbalarını bitiriyorlardı. Ardından şarap şişeleri elden ele dolaştı. Şehriyeleri bastırmak için birer kadeh şarap içildi. Yandaki odada çocukların kavga ettikleri işitiliyordu. Etienne, Nana, Pullin ve Victor Faconier oradaydılar. Çocuklara usta oturmaları tembih edilerek onların her biri için ayrı ayrı sofra kurmayı kararlaştırmışlardı. Ocaklara göz kulak olan Agustin Şaşkaluz'u yemeğini yerde kucağında yiyecekti. Birdenbire Nana, anne anne diye bağırdı. Şuna baksana, Agustin ekmeğine kebap tavasını bastırıyor. Çamaşırcı kadın koştu ve şaşkolozu kaynar kaz yağına batırılmış koskoca bir dilimini acele acele boğazı yana yana yutmaya uğraşırken yakaladı. Kafasına hemen iki şaplak indirdi. Çünkü piç kurusu haykıra haykıra yaptığını yaslıyor, bunun doğru olmadığını söylüyordu. Sığır etinden sonra mantarlı, arpacık soğanlı, beyaz salçalı yani evde yeterince büyük tabak bulunmadığı için geniş bir salata tabağı içinde sofraya getirilince konuklar arasında bir gülüşme oldu. Pek seyrek konuşan pasyon işler ciddileşecek dedi. Saat 7:30 olmuştu. Mahalleli içerisini gözetlemesin diye dükkanın kapısını örtmüşlerdi. Özellikle karşıda küçük dükkandaki saatçi gözlerini fincan gibi açıyor, öyle obur öyle arsız bakışlarla konukların lokmalarını sayıyordu ki yemekler boğazına diziliyordu. Rahatça yemelerine engel oluyordu. Camları örtülen perdelerden çevreye bir aydınlık saçılmaktaydı. Bu aydınlık olduğu gibi sofranın üstüne vuruyordu. Sofra henüz düzeni bozulmamış yemek takımlarıyla, kağıttan yüksek kılıflı çiçek saksılarıyla bu ışığın içinde daha da değer kazanıyordu. Akşamın loş aydınlığı sofrada bulunanlara kibar bir görünüm veriyordu. Virgin bunu açıklayacak sözcüğü buldu. Kapalı ve muslim perdeli bu odaya baktı ve şirin olduğunu söyledi. Sokaktan bir yük arabası geçecek olsa bardaklar sofranın üzerinde zıplıyordu. Hanımlar da erkekler kadar bağırarak konuşmak zorunda kalıyorlardı. Ama genellikle az konuşuluyor, gürültüsüz oturuluyordu. Herkes birbirine karşı nazik davranıyordu. Sadece Kapyon'un sırtında işçi gömleği vardı. Dostlar arasında teklif olmadığı için böyle giyindiğini ve aslında gömleğinin işçinin onur giysisi olduğunu söylüyordu. Vücutlarını sımsıkı saran daracık bluzlarının içinde kasılan hanımların başlarına yapışık, pomatlarla vıcık vıcık saç örgülerinin üzerine gün ışığı yansılar oluşturuyordu. Beylerse sofradan uzak oturuyorlar, giysilerini lekelemek korkusuyla göğüslerini kapatıp dirseklerini açıyorlardı. Aman Tanrım, mantarlı beyaz salçalı dana yahnisine o ne dalıştı öyle? Pek konuşulmuyordu ama çeneler iyi işliyordu. Pelte gibi titreyen koyu, sarı nefis salçaya daldırılan kaşıklar salata tabağının dibine oyuyordu. Bu güzelim salçanın içinden dana eti parçalarını yakalayıp çıkarıyorlardı. Et bir türlü bitmek bilmiyordu. Salata tabağı elden ele dolaşıyor, yüzler tabağa doğru eğiliyordu. Salçanın içinde mantar arıyordu. Konukların arkasına, duvarın önüne yerleştirilen koca koca ekmek somunları sanki eriyordu. Yutulan lokmalar arasında bardakların diplerinin sofraya çarptığı işitiliyordu. Salçanın tuzu biraz fazla kaçmıştı. Kaymak gibi yutulan dana yahnisini mideye indirebilmek için tam 4 litre şarabı devirmek zorunda kaldılar. Daha şöyle bir soluk alacak zaman bulamadan domuz yahnisi yuvarlak iri patateslerin ortasında çukur bir tabağa oturtulmuş olarak bir duman bulutu ortasında geldi. Bir bağırışma koptu. Vay canına, bundan iyisi can sağlığı, enfes görünüyor. Hepsi hazır olmak için bıçağını ekmeğine silerek tabağı yan gözle izledi. Sonra da herkes payını tabağına alınca birbirlerini dirsekleriyle dürttüler. Ağızları dolu dolu konuştular. Ha, ne dersin? Tam tereyağıydı bu domuz yahnisi. Boydan boya, mideden, bağırsaktan geçip ta topuklara kadar indiği duyulan yumuşacık ilik gibi bir şeydi. Patatesler şeker gibiydi. Tuzlu değildi ama patateslerden ötürü her dakika gırtlağını ısıtmak gerekiyordu. 4 şişenin daha tıpasını açtılar. Tabaklar öyle güzelce silinip süpürüldü ki domuz yağı ile pişmiş bezelyeyi yemek için tabak değiştirmediler. Sebzenin pek önemi yoktu. Bunları güle oynaya kaşık dolusu mideye indirirlerdi. Sözün kısası, gerçekten pis boğazlıktı bu. Bezelye yemeğinin en güzel yanı tam kıvamında kızarmış, mis gibi kokan ufacık domuz yağı parçalarıydı. Bu yemeğe 2 litre şarap yetti. Birdenbire Nana, anne anne diye bağırdı. Baksana şuna, ellerini benim tabağıma sokuyor. Bezelye atıştırmakla uğraşan Gervais, canımı sıkıyorsun, patlat suratına bir şamar dedi. Bitişik odadaki çocukların sofrasında Nana ev sahibi görevi yapıyordu. Kendisi Victor'un yanına oturmuştu. Ağabeyi Etienne'i küçük Polly'nin yanına yerleştirmişti. Böylece evcilik oynuyorlardı. Bir eğlentiye gitmiş, evli karı kocaları canlandırıyorlardı. Başlangıçta Nana büyük insan gibi güler yüzle konuklarına hanım hanımcık ikramda bulunmuş, kibar kibar yemek dağıtmıştı. Ne var ki birden küçük domuz yağı parçalarına olan aşırı tutkusu depreşmişti. Bu pek sevdiği parçaların hepsini kendine saklamıştı. Çocukların çevresinde sinsi sinsi dolaşan Agustin şaşkalozu da bundan yararlanarak yeniden pay etmek bahanesiyle yağları avuç avuç kapmıştı. Fena halde öfkelenen Nana onun bileğini ısırdı. Agustin usulca bana bak dedi. Victor'a dana rostosunu yedikten sonra beni öpsene dediğini annene söyleyeceğim, haberin olsun. Ama Gervais ile Kapyuan'a kazı şişten çıkarmak için geldiklerinde ortalık yatıştı. Her şey düzene girdi. Büyük sofradakiler iskemlelerinin arkalığına yaslanmış soluk alıyorlardı. Erkekler yeleklerinin düğmelerini çözüyorlardı. Hanımlar peçeteleriyle yüzlerini siliyorlardı. Yemeğe bir süre ara verilmiş gibi oldu. Sadece çeneleri bir kez harekete geçtikten sonra bir türlü durmayan birkaç konuk farkında olmadan hala iri ekmek lokmalarını yutuyorlardı. Diğerleri yemeğin midelere yerleşmesini sağlamak için bekliyorlardı. Yavaş yavaş gece karanlığı bastırmıştı. Perdelerin arkasında kül rengi kirli bir gün ışığı yoğunlaşıyordu. Agustin yaktığı 2 lambayı masanın 2 ucuna yerleştirince sofra takımlarının darmadağın hali, yağlı tabaklar ve çatallar, şarap lekeleri ve ekmek kırıntılarıyla kaplı sofra örtüsü kuvvetli ışık altında ortaya çıkıverdi. Bununla birlikte burunlar mis gibi bir takım sıcak kokular duyup mutfak yönüne dönüyordu. "Virgin, size bir parça yardım edebilir miyim?" diye seslendi. Bunu derken iskemlesinden kalktı, yandaki odaya geçti. Bütün kadınlar birer birer onun peşinden gittiler. Kebap ocağının çevresini kuşattılar. Kazı şişten çıkarmaya uğraşan Gervais ve Capio Ana'ya gittikçe artan bir ilgiyle baktılar. Derken bir sürü çığlık yükseldi. Bunların arasında çocukların tiz sesleriyle neşeden zıplarken çıkardıkları gürültü de işitiliyordu. Ardından hep birden bir zafer alayı halinde içeriye girdiler. Gervais sessiz bir gülümsemeyle kolları dümdüz öne doğru uzanmış, suratı ter içinde kazı getiriyordu. Kadınlar onun arkasından yürüyorlar, onun gibi gülüyorlardı. En geride de Nana gözleri fal taşı gibi açılmış, kazı görmek için ayaklarının ucunda yükseliyordu. Kaz nar gibi kızarmış, salçadan parıl parıl bütün görkemiyle sofraya yerleştirilince hemen saldırmadılar. Derin bir şaşkınlık, saygılı bir sürprizle konukların nutku tutulmuştu. Birbirlerine göz kırpıp çenelerini ileri uzatarak kazı birbirlerine gösteriyorlardı. Vay canına, ne de çalımlı bir hanımefendi, o ne butlar öyle, o ne karın, şuna bakın hele. Boş, bu hayvan duvarları yalıya yalıya semirmemiş, belli dedi. Bunun üzerine hayvan konusunda uzun uzun ayrıntılara girdiler. Gervais kesin bilgiler verdi. Bu kaz, Pasinier mahallesindeki tavukçuda bulunanların en semiziydi. Kömürcünün terazisinde tartmışlar, 6 kilo gelmişti. Pişirmek için tam bir teneke kömür yakmışlardı. Hayvanın 3 kase dolusu yağı çıkmıştı. Virgin onun sözünü keserek hayvanı çiğken pişmeden önce gördüğünü söyleyip övündü. Derisi o kadar ince ve beyazdı ki tıpkı sarışın bir kadın teni gibiydi. Hani öylece çiğ çiğ yense yenirdi. Erkeklerin hepsi dudaklarını kabartan çapkınca bir arsızlıkla gülüyorlardı. Bu arada Lori Leux'ler paytağın sofrasında böyle bir kaz gördükleri için kıskançlıklarından boğularak surat asıyorlardı. Sonunda Gervais, hadi bakalım canım, bunu bütün bütün yiyecek değiliz ya, kim kesecek? Yok yok, ben kesmem, çok iri, beni korkutuyor. Capio bu işe gönüllü oldu. Aman canım, ne vardı sanki, çok basit bir işti, butlarını şöyle yakalar bir çekersin, ayrılan parçalar gene de pekala güzelliğini korur. Ama hepsi bir ağızdan karşı çıktılar, çinko işçisinin elinden mutfak bıçağını zorla çekip aldılar. Adam eti kesmeye başladığı zaman tabağın içini bir yangın yerine döndürüyordu. Bir süre bu işi ustalıkla yapacak bir gönüllü aradılar. En sonunda Bayan Lerat tatlı, sevimli bir sesle ''Buraya bakın, Bayan Pasyon'a yaraşır bu iş, elbette ya, Bay Pasyon'a yaraşır.'' dedi. Sofradakilerin pek bir şey anlamadığını görünce daha pohpohçu, daha dal kavukça bir sesle ''Elbette canım, Bay Pasyon'un eli silah kullanmaya yatkın olduğundan bunu kesmek ona düşer.'' diye ekledi. Sonra da elindeki mutfak bıçağını polis memuru Pasyon'a uzattı. Sofradakilerin hepsi büyük bir hoşnutlukla öneriyi onaylayarak güldüler. Pasyon askerce bir sertlikle başını eğdi ve kazı önüne çekti. İki yanında oturanlar, Gervais'e Bayan Boş'a biraz uzaklaştılar. Dirseklerini rahatça oynatabilmesi için yer açtılar. Pasyon kazı tabağın içine mıhlamak istermişçesine gözlerini hayvana dikmiş, geniş hareketlerle kesiyordu. Bıçağı kaburga kemiklerine daldırdığı zaman bunlar çatırdayınca Lori Leux'un yurtseverlik damarları kabardı. ''Şu kaz bir kazak olacaktı ki!'' diye haykırdı. Bayan Boş atılıp ''Siz kazaklarla savaştınız mı Bay Pasyon?'' diye sordu. O sırada kazın bir kanadını ayırmakla uğraşan çavuş hayır diye yanıt verdi. ''Bedevilerle savaştım. Hem artık kazak kalmadı ki.'' Ama odaya büyük bir sessizlik çöktü. Pasyon bir sürpriz hazırlıyordu. Ansızın son bir bıçak darbesi indirdi, hayvanın arkası ayrıldı ve gerisi havada dikilip kaldı. Ahçı dilinde buna psikopos takkesi denirdi. İşte o zaman hayranlık doruk noktasına ulaştı. Sevinç çığlıkları kopardılar. Toplum içinde eski askerlerden daha cana yakın, daha sevimli insan olamazdı.